Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Rum elçisinin Hazreti Ömer'e sualiyle devam ediyoruz. Rum Kayseri elçisinin Emir-i Müminin Ömer'den suali. Elçi, ya Emir-el Müminin, can yücelerden yere nasıl indi? Hiçbir şeyle mukayyet olmayan can kuşu nasıl kafese girdi diye sordu. Ömer dedi ki, Hak ona efsunlar okudu, hikayeler anlattı. Allah gözü kulağı olmayan yokluğa efsunlar okuyunca varlık alemine çıktı. Yok olanlar onun efsunuyla varlık alemine takla atarak ve derhal gelirler. Sonra var olana yine bir efsun okuyunca onu yokluğa derhal iki çift atla sürer. Bitkinin kulağına bir şey söyledi gül oldu, taşın kulağına bir şey söyledi akik oldu. Cisme bir ayet okudu can oldu, güneşe bir şey söyledi parladı.
Evet Sümeyra Hanım, bu bölümde Mevlana Hazretleri daha çok ruhla ilgili olarak ve eşyanın, nesnenin ve varlığın görünmeyen yanıyla ilgili olarak bir suali cevaplamaya çalışıyor ve bunun için gayret gösteriyor. Hatırlayacaksanız eğer, bu Rum Kayseri'nin elçisi geldiğinde Hazreti Ömer'i görüyor ve onun karşısında hayran kalıyor ve nihayet ona bir takım sorular soruyordu. İşte o sorulardan bir tanesi de bu soru şu, diyor ki ya Emir-el Müminin, can yücelerden yere nasıl indi? Hiçbir şey ile mukayyet olmayan can kuşu nasıl kafese girdi? Yani ruh herhangi bir şeye sığmıyor, herhangi bir kalıba girmiyor, herhangi bir şekle sığmıyor ama nasıl oluyor da cesede giriyor, nasıl oluyor da nesne içerisine giriyor diye soruyor. Şimdi gerçekten de varlık alemine baktığınız zaman aslında iki şeyin olduğunu görmemiz mümkün. Bunlardan bir tanesi ruh varlığı diye bildiğimiz varlık, diğeri de maddi varlık diye bildiğimiz varlıktır ve bu ikisi aslında yan yanadır. Şimdi burada soru güzel bir soru ve insanların zihnini öteden beri meşgul eden bir soru. Çünkü öteden beri insanlar varlık üzerinde kafa yoruyorlar ve varlığın neliği hakkında, nasırlığı hakkında bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda karşımızda iki ya da üç temel görüş var. Bunlardan bir tanesi maddeci görüş. Yani evrende bulunan, biz de dahil olmak üzere eşyanın ve nesnelerin maddeden ibaret olduklarını söyleyen bir görüş. İkincisi ruhçu görüş diye isimlendirdiğimiz, sadece ruh vardır, diğeri yoktur diyen bir görüş. Bir üçüncü görüşte işte bu her ikisi de vardır ve müşterek olarak hayatını sürdürürler tarzındaki bir görüştür ki Mevlana Hazretleri'nin ve İslam'ın da temel görüşü budur aslında. Hem madde vardır hem de mana, yani ruh vardır ve bu ikisi de birlikte hareket eder. Özellikle günümüz insanının aslında bu ikisini anlaması ve birlikte olmasını anlaması ve kavraması çok zor bir şey değildir. Özellikle bilgisayar üzerinden hareket ederek ben bunu günümüz insanına anlatmanın çok kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgisayarda hepimizin bildiği bir şey var, donanım kısmı var. Yani işin maddi kısmı, bir de manevi kısım diye isimlendirebileceğimiz yazılım kısmı var. Yani program kısmı var. Nasıl ki bilgisayarın hem maddi tarafı var hem de manevi tarafı varsa, yani ruh tarafı varsa, aslında bütün dünyadaki nesneler de böyledir. Ömer'in zihninden, Ömer'in aklıyla, Hazreti Ömer'in dilinden Mevlana Hazretleri bu soruya böyle cevap veriyor. Ve aslında Mevlana'nın 800 sene önce söylediği, Kur'an-ı Kerim'in de 1500 sene önce söylemiş olduğu bir hakikati biz bir kere daha burada görmüş oluyoruz. Çünkü dünyada bulunan her şeyin, her nesnenin, her varlığın aslında bir yazılımı var. Mesela bu konuyla ilgili olarak bir zamanlar bir doktor arkadaşla sohbet ederken ona bir soru sordum ben de. Dedim ki bu hücre ile ilgili olarak bize biraz bilgi verdim. Yani insan nasıl oluyor? Ayak parmağımızdaki, tırnağımızdaki bir hücre ile alemi karşılaştırdığımız zaman ne görebiliriz? Ya da işte diyelim ki tırnaktaki bir hücrenin durumu nedir, bize anlat dediğimizde, o uzun uzun bize bana anlattı ve söylediği son şey şu: diyor ki bir hücre deyip geçmeyiniz. Neticede hücre de bir hareketten ibarettir, canlı varlıktan ibarettir ve onun da binlerle megabaytlıkla ifade edebilecek bir yazılımı vardır. Evet. Ve kendiliğinde maddeden ibaret değildir, bir yazılımı vardır. Ve gerçekten de burada da onu görüyoruz. Mevlana Hazretleri, Hazreti Ömer'in dilinden bu sorunun cevabını böyle veriyor. Yani en küçük bir maddede de bir yazılım var ve onların hiçbirisi kendi başına durmuyor. Bir kendisine yüklenen yazılım ile hareket ediyor. Kendisine yüklenen bir şeyi ruh diye isimlendirebileceğimiz, yazılım diye isimlendirebileceğimiz bir şeyle hareket ediyor. Ve Mevlana bunu 800 sene önce aslında insanlara haber veriyor. Ve diyor ki, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Secde Suresi 7. ve 9. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor Allah: her şeyi güzelleştiren O'dur. İnsanı çamurdan yaratmaya başlayan da O'dur. Sonra ona neslini koyu bir sudan yarattı. Sonra şekil verdi, ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yarattı. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Şimdi bu ayet-i kerimeden de anladığımız kadarıyla Allah insanı yarattıktan sonra ona bir ruh yüklüyor, üflüyor. Yani bir şey yazılım yüklüyor gibi denebilir burada aslında bundan. Bütün varlıklar için de aslında böyledir. Sadece insan için değil, bütün varlıklar için. Çünkü bütün varlıkların kendiliğinden var olması söz konusu olmadığı için ve var olduktan sonra da rastgele bir hayat sürmeleri söz konusu olmadığı için, mevzu bahis olmadığı için, onların belli bir amaca matuf olarak hayatlarını sürdürmeleri söz konusu edildiğinde, işte bu özellikleri ne yapması gerektiğini Allah her varlığa, her nesneye ayrı ayrı yüklüyor. Bu bahiste ondan bahsetmiş oluyor. Yine burada Hazreti Ömer'in dilinden şöyle söyleyeyim. Ömer dedi ki, Hak ona efsunlar okudu, hikayeler anlattı. Yani yaratmış olduğu her varlığa ona bir ruh üfledi, ona bir yazılım yükledi olarak bunu anlamak mümkün. Yok olanlara onun efsunuyla varlık alemine takla atarak geliyorlar ve derhal var oluyorlar. Bunu da ifade etmek üzere Bakara suresi 117. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah. Diyor ki, Allah yaratmaya göklerden ve yerden başladı. Bir şeye hükmedince ona ol dedi, o da oluverdi. Yine Yasin suresi 82. ayet-i kerimesinde Allah bir şey diledi mi ona ol der, o da olur. Şimdi Allah'ın yaratması aslında bir çeşit ol demesiyle ortaya çıkmış bir şeydi. İşte bu ol demesi aslında aynı zamanda ona bir ruh üflemesi, ona bir şey vahyetmesi, nasıl hareket etmesi gerektiğini yüklemesiyle doğru orantılı bir şeydir. Ta 1500 sene önce Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de insanlara alemle ilgili, nesnelerle ilgili, varlıkla ilgili olarak bilgileri aslında bulabiliyoruz. Yani bu varlıkların sadece maddeden ibaret olmadıklarını kolayca anlamamız mümkün oluyor. Yine burada üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi de, cisme bir ayet okudu, can oldu, güneşe bir şey söyledi, parladı. Burada da yine Fussilet suresi 12. ayet-i kerimesini misal olarak okumak istiyorum ben. İki günde yedi göğü yarattı ve her göğe emrini vahyetti. Yani bütün nesnelere nasıl olması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini, amacının ne olduğunu, maksadının ne olduğunu, gayesinin ne olduğunu Allah vahyediyor ve bildiriyor. Tabiatta hiçbir şey, evrende bulunan hiçbir şey tesadüfen ortaya çıkmış değildir ve gayesiz de değildir, maksatsız da değildir. Allah herhangi bir şeyi yarattığında gayesiz ve maksatsız yaratmaz. Her birinin bir maksadı ve gayesi vardır. Aslında bu anlamda baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bize şunu da söyler: alemde bulunan her şey aslında insana hizmet etmek için vardır. İnsanların hayrına vardır, insanlara hizmet etmek için söz konusudur. Bu Allah'ın bütün varlıklara ve bütün nesnelere vahyettiğinin ve nasıl davranması gerektiğinin, görevinin ne olduğunu bildirdiğine dair Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet bulmak mümkündür. İşte onlardan bir tanesi de Nahl suresi 68 ve 69. ayet-i kerimeleridir. Orada şöyle buyruluyor: Rabbim arılara şöyle vahyetti: dağlarda, ağaçlarda ve çardaklarda evler edinin. Her çeşit meyve ve çiçekten yiyin. Rabbinizin takdirinde yürüyün. Karınlarınızdan çeşit çeşit renkte sıvılar çıkarın ki insanlara şifa olsun. Bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. Şimdi burada dikkat edecek olursak, arının bile bal üretmesi ve ürettiği balın insanlara faydalı olması yine Allah'ın kendisine bir yüklemesiyle ilgilidir. Kendisine bir ruh üflemesiyle ilgili bir şeydir. Doğru orantılı bir şeydir. Bir şey bugünkü dinle yine hatırlatacak olursak, bugünkü dille ona bir yazılım yüklemesiyle doğru orantılı. Yoksa sadece maddi olarak ya da işte canlı bir varlık olarak arının zahirine baktığımız zaman, şekline, şemaline, maddesine baktığımız zaman bunu ne yapamayız göremeyiz. Halbuki bunun arkasındaki bir şeye bakmamız gerekiyor. Arının bu hareketlerini diğer hayvanların da, diğer canlıların da, suyun da, toprağın da, işte havanın da hepsinin aslında bir şehit geri planında bir yazılım olduğunu ve bu yazılımla birlikte ne yapması gerektiğini, maksadının ne olduğunu, nasıl hizmet edeceğini de ifade etmiş oluyor. Yine bu ayet-i kerimeden şunu anlarız ki bu ifade öyle diyor, insanlara şifa olsun çıkardınız. Aslında alemlerde bulunan her şey insanın hizmetine verilmiştir. İnsana faydalı bir varlıktır ve İslam düşüncesine, İslam inancına göre de gerçekten de insan eşrefi mahlukattır ve varlıkların en şereflisidir. Bu yüzden de insana mukayyet olmak lazım. O insana sahip çıkmak lazım. İnsanın da kendi kendisine sahip çıkması lazım. Çünkü insan aynı zamanda bunları düşünerek, tefekkür ederek anlamakla görevli bir varlıktır. Yani diğer varlıkların aslında yapacakları işler bellidir. Ama Allah bizim önümüze iki yol koymuştur. Hem iyilik yolu hem de kötülük yolu koymuştur. Bizim diğerlerinden farkımız, kendi irademizle ve kendi isteğimizle iyilik yolunu tercih etmekle mükellef olmamızdan kaynaklanmaktadır. İşte zaten bu bahiste de, bundan sonraki bahiste de, bundan önce de çokça bahsediyordu Mevlana. Cebir ve ihtiyar mevzusu yine karşımıza çıkmış olacak. Çünkü insanların fiillerinden sorunu tutulabilmesi için onların aynı zamanda bir ihtiyarlarının, yani seçme haklarının bulunmuş olması gerekiyor. Ve yine biz biliyoruz ki bütün davranışlarımız ve fiillerimiz de maalesef bizim irademiz dahilinde değil. Bazı şeyleri istesek de gücümüz yetmiyor yapmaya. Demek ki bizim irademizin dışında da bazı şeyler var. Ve aslında insanlar bunu anlamakta çok zorlanıyorlar. Bunu anlamakta sıkıntılı bir hale düşebiliyorlar. Bir kısmı Allah'ın iradesini yok sayıyor, bir kısmı da insanın iradesini yok sayıyor. Yani bir kısmı cebri oluyor, bir kısmı da kaderi oluyor. Halbuki bunun içerisinde insan açısından baktığımızda her ikisi de söz konusu. Bazı alanlar vardır ki onlar bizim irademiz dahilinde değildirler. Bazı alanlar da vardır ki, bazı işler de vardır ki onlar bizim kendi irademiz dahilindedir. Mevlana'nın en çok üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi de budur. Biz bu anlamda okumaya da devam edelim isterseniz.
Cisme bir ayet okudu, can oldu, güneşe bir şey söyledi, parladı. Sonra yine güneşin kulağına korkunç bir şey üfler, yüzüne yüzlerce perde iner. O kerem sahibi Allah, bulutun kulağına bir şey okur, gözünden mis gibi yaşlar akıtır. Toprağın kulağına ne söyledi ki murakabeye vardı, dalgın bir halde kaldı. Tereddüt içinde kalan, hayretlere düşen kişinin kulağına hak bir muamma söylemiştir. Böylece onu şüpheye hapseder. Ey Rabbim, şunu mu yapayım, bunu mu der. İki şıktan birini üstün tutar, üstün tuttuğunu yaparsa o da yine haktandır. Can aklının tereddüt içinde bocalamasını istemezsen o pamuğu can kulağına tıkama. Ki Allah'ın o muammalarını anlayasın, gizli ve açık sözlerini idrak edesin. Böyle yaparsan can kulağı vahiy yeri olur. Vahiy nedir? Zahiri duygudan gizli söz.
Mevlana Hazretleri bu okuduğumuz bölümde de gerçekten biraz önce de sözünü ettiğimiz insanın başıboş bir varlık olarak yaratılmadığını ve insanın bir kendisine ruh üflendiğini, diğer varlıklarda olduğu gibi insana bir ruh üflendiğini de burada bize anlatmaya gayret gösteriyor. Bir başka şey de aslında Allah ve alem arasındaki münasebet aslında insanların temel problemlerinden birisi olarak hep karşılarında durmuştur ve bu soruya da cevap aramışlardır. Bu yüzden insanların bir kısmı işte maddeci olanlar yaratıcının varlığını kabul etmezler ve maddenin kendi kendine ezelden beri var olduğunu ve hayatın maddi prensipler çerçevesinde devam ettiğini söylerler. Bir kısım insanlar evet mananın da olduğunu, yani bir yaratının da olduğunu da söylerler, ancak onların bir kısmı bu konuda ikiye ayrıldılar. Onların bir kısmı Allah'ın yaratıp daha sonra insanı ve kainattaki varlıkları bıraktığını ifade ederler. Bir kısmı da Allah'ın kainatı yaratmakla olan münasebetinin bitmediğini ve sürekli Allah ile kainat arasında bir bağ olduğunu, madde arasında bir bağ olduğunu anlatmaya gayret gösterirler ki bu aslında insan açısından da önemli bir şeydir. İnsanlar özellikle gündelik hayatta yaşarlarken, hayatı sürdürürlerken bir kısmı hayatlarında bir yaratıcının varlığını sürekli hissederler. Onunla hemhal olarak onunla birlikte yaşamak için gayret gösterirler. Bir kısmı ise evet bir tanrı vardır, bir yaratıcı vardır ama uzaklarda bir yerdir ve insanlarla pek de ilgilenmez. Çünkü kainat o kadar büyüktür ki başka şeylere, başka yaratılmışlara da bakması gerekir Allah'ın olarak akıllarına getirmezler. Halbuki Mevlana Hazretleri'nin burada anlatmaya çalıştığı şey işte budur. Allah'la insan arasında, Allah'la kainat arasında kopmayan bir bağ vardır ve Allah hiçbir zaman yarattığı varlıkları yaratıp bırakmamıştır. Buna misal olarak şunu verebiliriz. Nasıl ki bir ressam ya da bir sanat eserini var ederken, bir sanat eserini ortaya çıkarırken, yaparken onunla bağlantısı nasıl sürekli ve güçlüyse, aslında alemle Allah arasındaki bağlantı da böyledir, sürekli vardır. Yani mesela sanatçının eserini yapıp bıraktıktan sonraki hali gibi değildir. Sanatçının bir sanat eseri, mesela bir ressamın resmi yaparken ki o resimle arasındaki bağlantı gibidir. Çünkü Allah'ın yaratması bir seferlik değildir, yaratıp bırakmış değildir. Her an, biz daha önceki derslerimizde burada Mevlana'nın dininden biz onu işledik, her an yaratmaktadır. Yaratılış her an sürmektedir. Bu yüzden de Allah'la insan arasında, Allah'la alem arasındaki bağ süreklidir. Ve işte buradaki problem, insanın, bizim açımızda insanın bu bağlantının sürekli olduğunu fark etmemektir ve o Allah'ı daha doğrusu hissedememektir. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu burada anlatmaya çalışıyor ve diyor ki Allah'ın muammalarını anlayasın, gizli açık sözlerini idrak edesin. Böyle yaparsan can kulağı vahiy yeri kesilir. Vahiy nedir? Zahiri duygudan gizli olan söz. Yani sen Allah'a olan bağlantını kesmezsen, Allah'la münasebet halinde olursan sürekli vahiy alırsın. Sen sürekli, Allah sana vahiy eder. Sürekli sana bir takım şeyler ilham eder diyor. Buna misal olması bakımından, hani vahiy deyince biz tabi ıstılahi olarak peygamberlere vahyedilmiş metinleri anlıyoruz ya da peygamberlere vahyedilmiş sözleri anlıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vahyin başka bir biçimde de sadece peygamberlere değil diğer insanlara da, diğer varlıklara da yapıldığını kolayca görebiliyoruz. Buna misal olması bakımından Kasas suresi 7. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor Allah Zülcelal Hazretleri. Musa'nın annesine çocuğunu emzir. Onun başına bir şey gelmesinden endişe edersen onu suya bırak. Korkma ve üzülme. Biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye vahyettik. Şimdi bu ayet kerimeye baktığımız zaman Musa'nın annesine Allah'ın vahyettiğini görüyoruz. Peygamber olmadığı halde. Yine aynı benzer bir şekilde İsa'nın annesine vahyettiğini de görüyoruz. Ve biraz önce okuduk. Arıya da Allah'ın vahyettiğini görüyoruz. Aslında Allah'la, biraz önce söylediğim gibi, Allah'la alem arasındaki bağ kesilmeyen bir bağdır. Sürekli bir bağdır. Ama insan kendi kendisini yenilemek ve kendisini geliştirmek zorunda olan bir varlık olması münasebetiyle bunun farkına varması gerekiyor. Bu bağlantıyı hiçbir zaman kesmemesi gerekiyor. Bu da insanın iradesiyle yapılacak bir şeydir. İnsanın isteğiyle yapılabilecek bir şeydir. Bu yüzden de biz can kulağımızı vahye müsait hale getirmemiz lazım. Aslında insanlar şöyle düşünüp bakarlarsa, gündelik hayatlarından sıyrılıp da tefekkür ederlerse Allah'ın kendilerine zaman zaman yardım ettiğini ve bir takım şeyleri ilham ettiğini de fark ederler. Ama bunun için düşünmeleri gerek, kafa yormaları gerekir. Gerçekten de biz kendi hayatımızda, ben de şahsen kendi hayatımda, siz de, bir başkası da kendi hayatında tefekkür ederse nice zorluk anlarında Allah'ın kendisine yardım ettiğini, işte hani biz ona ilham diyoruz, bir şehit ilham ederek ona yol gösterdiğini de pekala görebiliriz. Ama bu belki her an için söylenecek bir söz değildir. Her anda bize sürekli vahyediyor anlamında da anlamamak lazım belki bunu. Ama zaman zaman üzerine düşündüğümüzde, özellikle zorda kaldığımızda bunu ne yapıyoruz? Çok kolaylıkla görüyoruz. Hiç olmayacak dediğimiz işlerin, çözümünü bir türlü bulamadığımız işlerin bir anda zihnimizde çözülüverdiğini ve gidip o işi yaptığımızı da hayatımızda görebiliriz. İşte burada Mevlana Hazretleri bunu anlatmaya çalışıyor ve insandan bunu istiyor aslında. Yapılması gereken şey Allah'ın ilgisine ve Allah'ın ilhamına, Allah'ın vahyine mazhar olacak bir şeyde, zihin yapısında olmak gerekiyor. Bunun için gayret göstermek gerekiyor. Bunun için gayret gösterirsek hem insan fiillerini hem de Allah'ın fiillerini kolayca anlayabiliriz.
Evet. Can kulağıyla can gözü zahiri duyguya yabancıdır. Akıl ve duyular bu hususta müflistir. Cebir aşkımı gayri ihtiyari saydı. Sabrımı elimden aldı. Aşık olmayansa cebri inkar etti. Halbuki bu hakla birlik ve beraberliktir, cebir değil. Bu ayın tecellisidir, bulut değil. Cebir bile olsa bu herkesin bildiğine semmarenin cebri değildir. Ey oğul, Allah kimin gönül gözünü açtıysa bu cebri ancak onlar anlar. Gayb ve istikbal onlara apaçık görünmektedir. Mazi yanış onlarca değersiz bir şeydir. Onların ihtiyarı da başka türlüdür, cebri de. Yağmur damlaları sedeflerin içinde ince olur.
Evet, Mevlana Hazretleri burada diyor ki can kulağı ile can gözü zahiri duyguya yabancıdır. Akıl ve duyular bu hususta müflistir. Şimdi aslında insanın, özellikle biraz önce bahsettiğimiz alemle Allah arasındaki bağlantıyı, insanlarla Allah arasındaki bağlantıyı anlayacak ve kavrayacak olan şey duyu organlarıyla ve akılla ibaret değildir. Bunun ötesinde can dediği, Mevlana'nın can dediği başka bir bahis vardır ki o aslında bunu ancak kavrayabilir ve anlayabilir. Ben geçenlerde bir felsefe hocamız vardı bizim, Allah rahmet etsin, rahmetli de oldu. Onun bir metnini okuduğumda imanla ilgili bir metni vardı. O imanın akleştirilmesi bahsini işlemiş ve orada hep sürekli şunu söylüyor. Evet diyor, insan aklı imanı akleştirmek için bir sürü delil icat etmiştir. Ve bu deliller üzerinden de imanın mümkün olduğunu göstermeye çalışır. Ama bu delillerin hiçbirisi iman etmeye kafi değildir diyor. Çünkü iman etmek başka bir bahsin, başka bir alanın işidir diyor. Ve bunu anlatmaya gayret gösteriyor. Mevlana'nın da aslında Mesnevisi'nin bütün hikayesi, bütün serencamı bundan ibarettir denebilir. O can bahsi diye isimlendirdiği, ruhi idrakin ya da Kur'an-ı Kerim'in fuat diye isimlendirdiği hususun kavranması ve hayatın o minval üzere, o eksen üzere sürdürülmesi için gayret göstermesinden ibarettir. Yine bu akıl bahsiyle bakanların ya da duyular bahsiyle bakan insanların cebir tartışmalarının, cebir ve ihtiyar tartışmalarının yani kader ve kadersizlik tartışmalarının aslında işi anlamakta zorlandıklarını ifade etmek için kullanıyor. Ve diyor ki burada, diyor ki bizim cebir anlayışı yani insanın bütün fiillerinin Allah'ın yaratmasıyla olduğunu, bizim elimizde hiçbir şey olmadığını söyleyen görüşün diyor, benim aşkımı da diyor cebre çevirdi. Çünkü Mevlana ne yapıyor? Mevlana ve Mevlana gibiler kendi iradeleriyle ve kendi istekleriyle Allah'ın aşkına gidiyorlar. Yani Allah'a kendi iradeleriyle teslim oluyorlar. Demek ki buradan şunu anlatmaya çalışıyor bize. Demek ki diyor bizim de bir irademiz var. Yani biz kendi irademizle İslam'ın prensiplerine uyarız ya da kendi irademizle Allah'ın varlığını kabul ederiz ve onun prensiplerine uyarız. Cebir anlayışı bunu da ortadan kaldırır. Yani bir insanın elinde bir şey yoktur. İnsan rüzgarın önündeki yaprak gibi sürüklenir ya da tiyatrodaki daha önceden yazılmış metni kendisine hiçbir şey katmaksızın oynar tarzındaki anlayışı, cebir anlayışını bu anlamda tenkit ediyor. Diyor ki ben kendi irademle ona razı olmuşum. Şimdi sizin kendi iradenizle ona razı olmanız başka bir şeydir. Gayri irade olarak onu yapmak zorunda olmanız başka bir şeydir. Mevlana bununla ilgili olarak misaller de veriyor. Bu meselenin anlaşılması bakımından gelecek de herhalde o gelecek. Diyor ki iki el düşünün. Birisi diyor hastalıktan dolayı titriyor. Ya titreme illetine tutmuş. Elin sürekli titriyor. Bir de kendi iradenizle elinizi sallarken diyelim ki çaya vurdunuz ve döktünüz. Ne yaparsanız pişman olursunuz elinizi salladığınızdan. Ama ve burada misal olarak veriyor. Diyor ki bu hastalıktan dolayı eli titreyen adamın hiç pişman olduğunu gördünüz mü diyor. Yani bu ikisinin varlığını da kolayca bize anlatmış oluyor böylece. Yani o yüzden de bizim Mevlana'nın burada anlatmaya çalışmış olduğu hususların başında da bu insan ruhunun maddeye sirayet etmesi, daha doğrusu ruhun maddeye sirayet etmesi ve onunla aslında bir şehit özgürlük de bulması anlamına geliyor aynı zamanda ruhun. Ve çünkü varlık aleminde müşahhas olarak iş yapabilmesi ruhun maddeyle beraber olmasıyla mümkündür. Düşünün bir yazılımı düşünün, bir bilgisayar yazılım programını düşünün. Bilgisayara yüklenmediği takdirde onun herhangi bir iş yapması mümkün değildir. Ruhun da aslında bir çeşit bir maddeyle birlikte olmaksızın bir iş yapması söz konusu değildir. Varlık aleminde yerini bulması aynı zamanda bir maddeyle birlikte olmasıyla doğru orantılıdır. Bu bakımdan da işte Mevlana Hazretleri bunu söylüyor ve bizim buradaki eksiklerimizin cebir ve ihtiyar tartışmasını lüzumsuz ve yanlış bir yerde tutup durmamızın yanlış olduğunu söylüyor. Aslında bu bakıyorum ben epey uzun bir zamandır Mevlana Hazretleri cebir meselesi üzerinde duruyor. Yani cebir ve ihtiyar meselesinin üzerinde duruyor. Bu da toplumda aslında önemli bir problem olmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki bir misalle de bunu anlatalım. Neden bu kadar çok üzerinde durduğunu da anlatalım
evet,
inşallah.
Peki hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.